bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr.
Gerçek Din Bu 2. Profesör Doktor Süleyman Ateş. Yeni Ufuklar Neşriyat. 8. baskı. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Nilüfer Gültekin. Ön Söz. Birinci kitaba yazdığım ön söz bunun için de geçerlidir. Buraya ayrı bir ön söz yerine bu değerli millet çoğunluğunun benden beklentisini dile getiren mektuplardan ikisini ön söz yapacağım. Sanıyorum ki bu kitaplar, bu kitapların yazılış gayesini daha güzel anlatır. Mektuplardan biri bir öğrenci grubundan, diğeri de yine bir öğrencidendir. Bilinçli olarak İslam'ın derdiyle dertlenen, güzel, yüce, barışçı dinimize saldırılmaktan son derece rahatsız olan bu gençlerimizin duygularını paylaşıyor, gözlerinden öpüyor, kendilerine madde ve mana alanında saadet ve başarılar diliyorum. Profesör Doktor Süleyman Ateş'e. Değerli hocamız, sizden Din Bu adlı eserin her bir satırını çürüten bir kitap yazmanızı istirham ediyoruz. Adı geçen bu kitabın hemen her yerde imanlı insanlara dağıtıldığını ve o kitabı okuyanların büyük bir bölümünün dinsizliğe kaydığını esefle görmekteyiz. Kitabın içerisinde İslamcıların pehlivanı yok gibi meydan okuyucu cümlelerin olması ve gerçekten de karşı bir eserin yazılmamış olması insanlara çok inandırıcı geliyor. Hatta namazını kılan insanlardan bile "Demek ki bir şeyler var ki cevabi bir kitap yazamıyorlar" sözünü duymuş olmamız bu mektubu size yazmamızı zorunlu kıldı. Bu mektubu yalnızca size yazmamızın nedeni ise o kitaba gelenekçi bir kafanın tutarlı bir cevap veremeyeceği endişemizden kaynaklanmaktadır. Unutmayınız ki böyle bir kitap yazmanızın sevabı tefsir yazmanızdan daha az değildir. Çünkü kafaları karışan insanların imanlarının kurtulmasına vesile olacaksınız. Pek çok arkadaşımızdan şunu duyduk. Bizim sınıfta birine Turan Dursun'un kitabını vermişler. Çocuğun kafası karışmış. Bize burası neden böyle diye soruyor ancak ne biz biliyoruz ne de ona şu şu yüzdendir gibi cevap verebiliyoruz. Niçin Din Bu kitabına cevap yazmıyorlar acaba? Görüldüğü gibi eğer reddiye yazılırsa Din Bu kitabını okuyana hemen reddiyesi verilecek. Belki de böylelikle o kişinin dinsizleşmesi önlenecektir. Bizim sessiz çoğunluğun duygularını dile getirdiğimiz gözden uzak tutulmamalıdır. Allah yardımcınız olsun. Çeşitli üniversitelerden 50 öğrenci. Pek muhterem hocam. Ben Samsun İmam Hatip Lisesi'ni bitirdim ve şimdi Hacettepe Üniversitesi'nde okumaktayım. Sizi eskilerden beri kitaplarınızdan tanıyorum ve bu seneki fuar döneminde tefsirinizi de aldım. Tefsirinizdeki okuduğum bazı konulara getirmiş olduğunuz ilmi açıklamalarınızı ve körü körüne saplanılan örf ve adetlerden sıyrılmış tespitlerinizi takdir etmeyi kendime bir borç biliyorum. Size bu mektubu yazmamın asıl sebebi ise şudur. Sizlerin de tanıdığı Turan Dursun isimli zat Din Bu adlı bir kitap yazmıştır. Bu kitap basılmış ve piyasada satılmaktadır. Ve bu kitap İslam dinini temelden yalanlayan, ona her türlü hakaret ve tecavüzü reva gören, zaten bunun için ve bu gayeyle yazılmış olan bir kitaptır. Ve bu kitap bizim duyarsız Müslüman halkımızın bu zaafından faydalanarak yazılma ve basılıp satılma cesaretini bulan her bir sayfası yüzlerce şeytan ayetleri kitabına emsal olan bir kitaptır. Bu kitap bugün özellikle üniversite gençliği içinde imansız kişiler tarafından imanı zayıf olan kişilerin inancını yitirmesi için hatta birçok dindar kimselerin aklında bazı şüpheler oluşturmak için en büyük tuzak ve delil olarak kullanılmaktadır. Bu kitap dinin asılsız ve uydurma şeyler olduğunu iddia ediyor da Müslümanlar niçin buna cevap olarak bir kitap yazmıyorlar? Demek ki bunda bir iş var. Eğer bu kitap yalan yazsaydı, Müslümanlar da bunun aksini iddia ederlerdi. Niçin hisset çıkarmıyorlar ve benzeri gibi sorular soruyorlar. Bu durum karşısında tamamen ilmi olarak bu kitaba cevap niteliğinde bir kitap acil olarak yazılmalıdır. Biz öncelikle sizin bu konuya sahip çıkmanızı ve acilen bizzat kendiniz veya oluşturacağınız bir komisyonla bu kitaba karşı onun iddialarını çürüten bir kitap yazmanızı, o kitabı okumuş ve kafasında bir takım şüpheler belirmiş bir kişiye, "Al kardeşim, şu kitabı oku, ondan sonra onun kasıtlı olarak dini çarpıttığını göreceksin" diyerek verebileceğimiz bir kitap rica ediyoruz. Ve bu kitabın mümkün olan en kısa zamanda yazılmasının şart ve görev olduğunu bildiriyoruz. Selam ve hürmetlerimle. Not: İsim ve imzalar yayın evinde saklıdır. 33. Peygamberlerin Mucizeleri. Turan Dursun 211-213. Sayfalarda Hazreti Musa ve Hazreti İsa hakkında anlatılan mucizelerle alay ediyor. Çamurdan bir kuş yapıp sonra bunu gerçekten canlı bir kuş durumuna getirmek olabilir mi? Kur'an'a göre evet. İsa mucize olarak bunu yapmış. Bakınız Âl-ı İmran 49, Maide 110. Bir ölüyü insan diriltebilir mi? Kur'an'a göre evet. Peygamber olan kişi bunu yapabilir. İsa mucize olarak bunu yapmıştır. Bakınız aynı ayetler. Bu akıl ve bilim dışılık örneğinin kökeni de İncil'de. İsa'nın 4 günlük ölü olan Lazar'ı adıyla çağırıp nasıl dirilttiğini anlatan kesim için bakınız Yuhanna 11:39-44. Bir dağın yerinden sökülüp kaldırılması, insanların üzerinde tutulması olabilir mi? Kur'an'a göre evet ve Musa'nın mucizesi olarak olmuştur. Bakınız Bakara 63-93, Nisa 154, Ahraf 171. Bu akıl ve bilim dışılık örneğinin kökeni de Yahudilik kaynaklarındadır. Bakınız Talmud, Şubat Taksim 88. Kur'an, peygamberlerin elinde meydana gelmiş bu olağanüstü olayları Allah'ın yaratması olarak takdim ediyor. İnanan insan mucizeyi kabul eder. Peygamberler davalarını kanıtlamak için bunaldıkları, gerek duydukları zaman Allah'ın yardımıyla bazı olağanüstü şeyler yapabilirler. O olayları onların elinde yaratan yine Yüce Allah'tır. Allah istedikten sonra olmayacak bir şey yoktur. Dünyanın görünen hayatından başka gerçek kabul etmeyen ruha, ruhun gücüne inanmayan insan mucizeyi reddeder, ona diyecek bir şeyimiz yoktur. Bu konuyu biraz açmamız gerekiyor. Kur'an-ı Kerim bunları Allah'ın dilemesiyle oluşan mucize olayları olarak anlatır. Turan Dursun mucizeyi kabul etmiyor. O etmiyor diye mucize yok değildir. Mucize de Allah'ın yasaları içinde oluşan bir olaydır ama bu yasalar 5 duyumuza gizli kalmıştır. Bundan dolayı mucizenin nedenlerini aklımız çözemiyor fakat açıklayamadığımız her şeyi inkar etmek de bilimsel değildir. Bildiklerimiz bilmediklerimizin yanında pek azdır. Rivayetlerde anlatılanları bir kenara bırakalım. Gözümüzün önünde cereyan eden bazı olayları düşünelim. 1973 yılında Bağdat'taydım. Cuma namazlarını genellikle Abdülkadir Gilani'nin camiinde kılardım. Bir cuma namazından sonra cami avlusunda Kadiri ve Rifai dervişlerinin geniş bir halka oluşturup zikretmekte olduklarını gördüm. La ilahe illallah, la ilahe illallah diyerek zikreden dervişler halkasının ortasında, önünde şişlerle dolu bir torba asılı bulunan zikir yöneticisini, şeyhi gördüm. Bir süre zikirden sonra şeyh göbekten üstü çıplak genç bir dervişi çekip ağzından bir şiş sapladı. Şiş dervişin gırtlağından çıktı. Başka bir şişi de sol memenin üstündeki adaleden sokup alt taraftan çıkardı. Üçüncü bir şişi de adamın karnına sapladı. Parmak kalınlığındaki şişlerin saplandığı, bir yanından girip diğer yanından çıktığı adam en ufak bir kan kaybetmeden halkının ortasında zikrederek dönüyordu. Siz parmağınıza iğdem batıramazsınız. Koskoca şiş vücudun bir yanından girip öteki yanından çıkıyor, adam hiç ızdırap duymuyor. Vücudundan kan çıkmıyor. Şiş çekilince de bir iz bırakmıyor. Bunun izahı mümkün mü? Aynı şeyleri bir de Mevlid Kandili münasebetiyle Azamiye'de İmam-ı Azam Mescidinin önünde yatsı namazından sonra düzenlenen zikir halkalarında gördüm. Ayakta kurulan zikir halkalarının yöneticileri, halkadan bazı kimseler şiş veya hançer saplıyorlar. Bazı kimseler de her iki tarafı jilet gibi keskin kılıçları avuçlarıyla kavrayıp ta kılıcın dibinden ucuna kadar avuçlarını sıyırıyorlardı. Fakat kılıç ellerini kesmiyordu. Ancak şiş saplanan bazı halkalardan kan akmış olduğunu gördüm. Bunun sebebini sordum. Biri bana, "Bunun bir göz boyama değil, gerçek olduğunu göstermek için isterlerse kan çıkartırlar," dedi. "Peki nasıl oluyor bu?" dedim. Hemen elindeki kılıcı göstererek, "İstersen sana batırayım," dedi. "İstemez, istemez," dedim. "Korkma, korkma," dedi. "Biz adamı keseriz, tekrar iyileştiririz, bir şey olmaz." "İnandım, inandım, istemez," dedim. Türkiye'de bazı rifai dervişlerinin zikir ayinlerinde herkesin gözü önünde ocakta pullanmış demiri dilleriyle yaladıklarını görüp anlatanlar çok. Bunlar ateş korlarını ağızlarına alıyorlarmış. Zikirle konsantre olmuş insanı ateş yakmıyor. Normal durumda pullanmış demir yalanabilir mi? Kor ağza alınabilir mi? Hint fakirlerinin bazı Çinlilerin ateşin üzerinde gezdikleri herkesçe bilinmektedir. Hatta kendilerini gömdürüp uzun süre toprağın altında canlı kalan ve sağ çıkan kimseleri anlatırlar. Ben bunları görmedim ama duyuyorum. Uğur Dündar'ın programlarını herkes seyrediyor. Bu programlardan birinde Adana Dört Yol'da bulunan ünlü bir afsuncuyu ekrana getirmişti. Kutusunda akrep bulunan bu zat akrebi Uğur'un üstüne aldı. Akrebin ısırdığı Uğur acıyı duydu. Acı koluna yayılıyordu. Sonra adam elini zehrin ulaştığı son noktaya koydu, aşağı doğru sıvazlayarak geldi ve zehir akrebin ısırdığı yerden aktı. Uğur'da ne ağrı kaldı ne de iz. Sonra Uğur'u afsunladı ve akrebi Uğur'un koynuna saldı. Artık akrep Uğur'u ısırmadı. Bir arkadaşımın seyrettiği bir olay da şu. Dört Yol Payas'ta kahvede otururken yılancı acı geldi. Arkadaşımız Özkul Çolak hacıya, "Sen yılan ve akrep ısıran kimseleri iyi ediyormuşsun öyle mi?" "Evet, iyi ediyorum." "Nasıl iyi ediyorsun?" Yılancı hacı yakasının arkasında bulunan akreplerden birini çıkardı. "Denemesi bedava, buyur deneyelim," dedi. Çolak'ın kayınbiraderi tabancayı çıkardı. "Aha parmağım, ısırt. Sonra iyi edemezsen anam olsun ki seni vururum," dedi. Yılancı hacı akrebe adamın parmağını ısırttı. Parmağı ısırılan genç ağrının şuraya şuraya geldiğini söyledi. Ağrı omzuna yaklaşınca, "Yeter artık, dayanamıyorum, dindir şu ağrıyı," diye bağırdı. Yılancı hacı şehadet parmağını ağzına götürdü, sonra ağrıyan yerin üstüne koydu. Geriye doğru okuyarak sıvazlaya sıvazlaya ısırma yerine geldi. Genç ağrının tamamen geçtiğini söyledi ve hacıyı kutladı. Bu adam bu özelliğini babasından almıştır. Bunlar bu işte ocaktırlar. Hatta Dört Yol'daki topçu alayında da böyle ısırma olaylarında bu hacıya başvurulur. Siz bunu aklen izah edebilir misiniz? Bir de kendi hocamdan gördüğümü anlatayım. Yıl 1955 veya 56. Hocamın evinde sabah kahvaltısı yapıyoruz. O sırada kolunu tutmuş bir adam sızlayarak kapıdan içeri girdi. Akrep ısırmıştı adamı. Hocam gitti, içeriden bir bıçak getirdi. Akrebin soktuğu yere koydu ve bir şey okudu. Adam iyileşti, hiçbir ağrısının kalmadığını söyledi ve gitti. Bir başka olay. Çok muhterem hocam merhum Hacı Muharrem Efendi, şeyhiyle olan ilginç anılarını bana anlatmıştı. Onun anlattıklarından iki anıyı sizlere anlatmak istiyorum. Ancak bir hususu belirtmek isterim. Kendisi Elazığ'ın Sarılı köyündendir. Harput'ta medrese okumakta ve camide de müezzinlik yapmaktadır. Şeyhi Hacı Ömer Baba da Elazığ'ın merkez köylerinde Kövenk'te oturmaktadır. Kövenk ile Harput arası takriben 30 kilometredir. Şimdi sözü muhterem üstadıma bırakıyorum. Perşembe günü Hacı Ömer Baba'ya geldim. "Hacı Baba, bu gece burada kal, sabahleyin gidersin," dedi. O gece yattım, sabahleyin gitmem için müsaade istedim. "Yemeği ye, sonra gidersin," dedi. Yemeği de yedim. Hala git demiyor. Ben de ille gideyim demekten utandım. Nihayet cuma namazına 2 saat kaldı. Bekzade yarım saat önce camiye gelirdi. Camiyi açmam lazımdı. Halbuki Kövenk Harput'a 6 saat çeker. Artık ümidi kestim. "Hacı baba, gitmiyor musun?" dedi. "Vakit çok geçti," dedim. "Köye çık, rabıta et," dedi. Köye çıktım, abdest aldım, rabıta ettim. Hacı baba geldi, elimden tuttu, beni götürüyordu. Gel gibi uçuyordum. Hele gözlerimi açayım, neredeyim dedim. Bir de baktım ki Hüseyin 2'nin üstündeyim. Gözlerimi biraz daha açmasaydım tam caminin önünde olacaktım. Neyse, 20 dakikalık yol kalmıştı geriye. Onu da yürüdüm. Camiyi açtım, daha vakit erkendi. Minareye çıktım, orada uyumuşum. Güneş vurmuş sırtıma, uyandım. Baktım namaza yarım saat kalmış. Salatü selam verdim. Cemaat geldi, namazı kıldık. Bir gün maneviyata dair bir kitabın anlayamadığım bazı noktalarını öğrenmek için Harput'a geliyordum. Kitabı koynuma koymuştum. Salat-ı Münciye'yi okuya okuya yürüyordum. Mezire yakınlarında bir pınarın başında biraz dinlenmek için oturdum, su içtim. Elimi koynuma soktum ki kitap yok. Hemen abdest alıp Hazreti Pir'i rabıta ettim. Hazreti Abdülkadir Geylani, kitabımı senden isterim dedim. Artık şehre gitmeye hacet kalmamıştı. Kitap olmadıktan sonra gitmeye lüzum yoktu. Çünkü ben kitaptan bazı noktaları sormak için gidiyordum. Belki yolda düşünmüşümdür diye baka baka geri geldim. Eve gelince bizim hanım dedi ki, "Yahu sen de tuhaf adamsın. Hem kitabı götürüyor hem de geri gönderiyorsun." "Ne oldu?" "Orta boylu, sakallı bir adam kitabı getirdi. Al bu kitabı ona söyle, ben onun kitabının bekçisi değilim," dedi. Ben de meseleyi anlattım hanıma. Benim hanım da dervişti ha, çalışırdı. Yıl 1961, Ankara İlahiyat Fakültesi'nin birinci sınıfında öğrenciyim. İki şerefeli camiine de imam olarak atandım. Şubat ayıydı. Cami civarında 125 liraya iki gözlü bir ev kiraladım. Göreve yeni başlamıştım. Ramazan'da girdi. Talebelik malum. Biraz maddi sıkıntım var ama kimse durumumu bilmiyor. Cemaati de tanımıyorum. Bir gün akşama doğru eve geldim. Evde Bekir Bey adında birinin bir taşıyıcıyla Ramazan'a yetecek kadar erzak göndermiş olduğunu söylediler. Bekir Bey cemaatten biri yeni tanışmışız. Benim evimin durumunu bilmiyor, adımı da bilmez. Ertesi sabah namazında Bekir Bey'i gördüm. "Amca beni çok mahcup ettiniz. Niçin onları gönderdiniz? Ben cidden çok utanıyorum," dedim. Adam ağlamaklı bir sesle bana dedi ki, "Hayır, sen hiç mahcup olma. O senin kendi nasibin. Ben bu gece sahurdan sonra yattım. Şöyle bir ses işittim. Süleyman Efendi'ye erzak gönder. Senin adının Süleyman olduğunu bilmiyordum. Süleyman Efendi kim?" dedim. "Canım, bu caminin hocası Süleyman Efendi," dediler. Uyanınca bunun bana verilmiş bir görev olduğunu anladım. Onları kabul etmekle beni ne kadar memnun ettiğini bilemezsin. Çünkü kabul etmeseydin bana verilmiş olan manevi bir görevi yapamamanın üzüntüsü içinde kalırdım. Bu zat şimdi Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Nur içinde yatsın. Şeyh Tantavi Cevheri, nefis terbiyesiyle insanın olağanüstü güçler kazanacağına ve normal düzeydeki insanın yapamayacağı işleri yapacağına dair örnekler verir. Verdiği örneklerden biri de İstanbul'da doğmuş, orada tıp fakültesini bitirdikten sonra El Feleki adlı bir Mısırlı şeyhin yanında fakirizmi öğrenmiş olan Tahir Bey'dir. Bu adam vücuduna kılıç hançer saplıyor. Kan dolaşımını etkileyerek yaralardan kan akmasını önlüyor. Yaraları derhal iyileşiyor. Nefesini istediği kadar tutabiliyor. Kendisini havası boşaltılmış bir sandığa koydurup saatlerce, hatta günlerce orada kaldıktan sonra sağ çıkıyormuş. Yunanistan'daki bir seansında 18 gün yerin altında gömülü kalmış. Kendisini asıyor, kendisine mızrak tesir etmiyor, üzerine yattığı çiviler vücudunda iz bırakmıyormuş. Tahra Bey Mısır'daki gösterilerinde şöyle demiş: "İnsan ruh gücüyle iradesine yetebilirse bu deneyleri yapabilir. İnsan üç unsurdan meydana gelmiştir. Cisim, nefis ve ruh. Nefsin iki kuvveti vardır. Biri cisme bağlıdır, onun hareketlerini yönetir. Diğeri latif, büyük bir kuvvete bağlıdır ki din erbabı bu kuvveti Allah adıyla tanımlarlar. Fakirizmin amacı bu nefis gücünü araştırmak, geliştirmek, hayatı mutlu kılmak için ondan yararlanmaktır." Dipnot: El Cevahir 9 Taksim 116. Aklımızın Allah'ın emrinden, daha doğrusu Allah'tan bir nur olduğunu, aksi takdirde irade gücüyle yahut dini düşünceyle bu korkunç etki gücüne ulaşamayacağını söyleyen Tantavi şöyle devam ediyor: "Bu makamda bir topluluğun dillerinde beliren manalara nasıl ulaştıkları, sürekli zikir metoduyla nasıl insanların akıllarına tesir ettikleri anlaşılıyor. Bunların Allah'ın isimlerinden birini zikretmek yahut sürekli susmak, uykusuz kalmak ve benzeri riyazetler yapmak suretiyle böyle olağanüstü güçler kazandıkları bir gerçektir. Çünkü insan nefsi yönetildiği zaman yüksek amaçlara yöneldiği gibi alçak amaçlara da yönelir. Zikir insan nefsini dünya işlerinden alıkoyunca nefis insanın istediği yöne yönelir. Bu husus dünyadaki bütün insanların birleştikleri bir konudur. Hintçeden İngilizceye çevrilmiş Raja Yoga kitabında bu konuyu okumuştum. O putperestler cismin düzenini ve belin omurga sistemini, omurganın ortasında beyne ulaşan bir boşluk bulunduğunu, sonunda da kuyruk sokumunu da içeren sağlam, kapalı bir üçgen bulunduğunu anlattıktan sonra, bu üçgende insanların bilmedikleri bir sır vardır. Çok mücadeleyle bu üçgenle beyin arasında bir bağlantı kurulursa insana, öğrenmemiş dahi olsa bütün ilimler akar demişlerdir. Dipnot El Cevahir 9 Taksim 117. Rad suresinin 11. ayetinde insanın önünde, arkasında kendisini kötü olaylardan, zararlı şeylerden koruyan gizli koruyucular bulunduğu belirtilmektedir. Hazreti Peygamber'in de şöyle dediği rivayet edilir. Hiçbiriniz yoktur ki onun için cinlerden bir arkadaş ve meleklerden bir arkadaş vekil kılınmış, görevlendirilmiş olmasın. Sana da cin arkadaşı görevlendirilmiş midir ya Resulallah dediler. Evet, bana da görevlendirilmiştir fakat Allah beni ona galip getirdi. Bana iyilikten başka bir şey emretmez dedi. Dipnot Müslim, Münafıkîn 69, İbn Hanbel 1 Taksim 257, 385, 401, 460. İnsanın üzerinde bir takım koruyucuların bulunduğunda asla şüphe yoktur. İnsanın başına öyle olaylar gelir ki o olaylardan kendi iradesiyle kurtulması mümkün değildir. Bir gizli el onu o kesin felaketten kurtarır. Çünkü işitiriz. Falan yerdeki trafik kazasında 4 kişi öldü. Ancak annesinin kucağındaki çocuk kırılan pencereden birkaç metre dışarıya fırlayıp hiç yara almadan kurtuldu. Yahut falan apartmanın 6. katından düşen çocuğu hangi kuvvet tutup da onu paramparça olmaktan korumaktadır? Yahut 15-20 metre yükseklikten düşen çocuğu parçalanmaktan koruyan nedir? İşte Allah'ın insanın başına diktiği ruhani güçler henüz ecelini doldurmamış o çocuğu korumakta, o insanı kurtarmaktadır. Özellikle kendisini korumaktan aciz çocuklara Allah'ın riayeti ve koruması daha fazladır. İlahi hikmete bakın ki küçük çocukların kemiklerini birden değil yavaş yavaş sertleştirmektedir. Çocukta kemik dokusu tam sertleşmeyip yumuşak olduğundan ani çarpmalara, düşmelerde kolay kırılmaz. Pamuk yahut plastik gibi kasılır, yine eski haline gelir. Kudret-i ilahiye, kendini korumaktan aciz çocuğun iskeletine bu elastikiyeti vererek onu korumak istemiştir. İşte kazalarda çocukların daha az zarar görmesinin görünür bir nedeni budur.